Ayrım 8.
Yaratılış gözyaşı vermiş bize, acının çığlığını vermiş. İnsan artık dayanamaz gibi ise üstelik ezgiler, sözler bağışlamış bana yaramı. Bütün derinliğiyle dile getireyim diye ve acıdan dili tutulunca insanın bir tanrı çektiğimi anlatayım diye bana dil vermiş. Aynı düşünceyi Belinsky de şu sözlerle dile getirmişti. Uyaklı tıngırtılar çağı bir daha geri gelmemek üzere gitti. Artık ucuz duygusallığa zerre kadar değer verilmiyor. Artık sanatsal bir biçimde yansıtılan derin duygu ve düşünceler aranıyor. Uyaklıymış, uyaksızmış fark etmiyor. Bugün şiirde başarıya ulaşmak için yalnızca yetenekli olmak yetmiyor. Çağın ruhunu okuyabilmek gerekiyor. Bundan böyle şair düşler dünyasında yaşayamaz. Çağının gerçeklik ülkesinin yurttaşı olmuştur artık o. Tüm geçmiş onda yaşamalıdır. Toplum şairin bir eğlendiricisi olmasını istemiyor. Toplumun ruhsal ve düşünsel yaşamının bir temsilcisi, en çetin soruları yanıtlayabilen bir konuşmacı, insanlığın ortak acılarını ilk önce kendisinde bulup ortaya çıkaran ve onları şiirsel bir biçimde yeniden dile getirerek dindiren bir hekim olmasını istiyor. V.G. Belinsky, Seçme Felsefi Yapıtlar. Şimdi birbirinden epey uzak yerlerde ve apayrı çağlarda yazılmış üç şiiri inceleyerek, büyünün en gelişmiş şiirde bile hala varlığını sürdürdüğünü göstermeye çalışalım. Sappho, İsa'dan önce 630-580, zamanının en ileri Ege kent devletlerinden biri olan Midilli'nin Tecim soyluluğundan geliyordu. Genç kızların gittiği bir okulun yöneticisiydi. Daha doğrusu Afrodit'e tapan genç kızların bağlı olduğu dinsel bir derneğin önderiydi. Burada soylu kızlar evliliğe hazırlanıyordu. Sappho'nun şiirlerinin hemen hepsi lir ya da flüt eşliğinde söylenen türkülerdir. Aşağıdaki şiir sevgisine karşılık görmeyen bir genç kıza adanmıştır. Ey tahtı ışıl ışıl ölümsüz Afrodit, ulu Zeus'un düzenci kızı, yalvarırım yüreğimi acılarla dağlama. Yardıma gel gene, hani eskiden sesimi duyunca nasıl çıkıp babanın sarayından kanat çırpan kuşların çektiği yaldızlı arabana biner, yeryüzüne inerdin bulutsuz mavilikten. Ölümsüz dudağında o aydınlık güneşle sorardın. Gene nen var derdin, nedir gene deli gönlünü çelen? Tılsımımla kimi baştan çıkarıp yollamam gerekiyor koynuna? Söyle Sappho, kim seni üzen? Kaçıyorsa kaçsın, bırak, yakında o senin ardına düşecek. Bugün almıyorsa verdiklerini, yarın o sana armağanlar verecek. Seni sevmiyorsa, istemese de er geç sevecek. Geleceğin varsa şimdi gel, kurtar beni. Kuşkudan ne diliyorsa gönlüm, yerine getir. Sen de katıl benimle savaşa. Bu şiirde kullanılan ölçüye vezin, Sappho kalıbı da denilebilir. Koro için düzenlenmiş uzunca bir şiiri bir ağıtın gereklerine uyarlamış Sappho. Şiirin içeriğine baktığımızda baştan sona akıp giden düşüncenin de ölçü düzeninden bağımsız olarak ritimli bir devinimi olduğunu görüyoruz. Sappho dileğini açıklayarak başlıyor söze. A. Sonra buna benzer yakarışlarını bir zamanlar Afrodit'in nasıl karşıladığını anımsıyor. B. Ve en sonunda Afrodit'e yeniden yakarıyor. A. Bu üçlü biçimdir. A, B, A. Yakarış olumsuz, çekimser bir havayla başlıyor. Olumlu, güvenli bir havayla sona eriyor. Sanki arada olup bitenler Sappho'ya dileğinin yerine getirileceği inancını vermiştir. Arada olup bitenler nedir? Tanrıçaya geçmişini anımsatıyor Sappho. Yardımıma gel gene, hani eskiden, nasıl? Bir tapınma biçimiydi bu. Tanrılara yakaracağınız vakit, eskiden onlardan yardım gördüğünüzü, size iyi davrandıklarını anımsatır ve böylece dileğinizi güçlendirirdiniz. Tapınma deyince de büyü girer işin içine. Dansçıların gerçekleşmesini istedikleri bir olayı yansılama danslarıyla, düşsel bir biçimde gerçekleştirdikleri büyü. Sappho'nun yaptığı da budur. Ancak şiirde bedensel devinimlerin yerini düş gücünün akışı almış. Sappho, Tanrıçaya gelmesi için yalvarıyor. Sonra gelişini kafasında canlandırıyor, onu görüyor, sesini duyuyor. Sonra da düş gücünün bu çabasıyla coşup daha bir güven kazanıyor ve yeniden yakarıyor Tanrıçaya. Bu, Hegelci üçlüde olduğu gibi devingen bir biçimde kullanılan üçlü biçimdir. Sav, karşı sav, bireşim. A-B-A. Yakarış biçimi ilkel tapınma törenlerine dayandığına göre, Tanrıçanın yeryüzüne inme imgesi de buna dayanıyordur. Tanrıların gökyüzünden yeryüzüne inmeleri ve yeryüzünden göğe çıkmaları, Homeros şiirlerinin temel özelliklerinden biridir. Bu özelliğin de ilkel tapınma törenlerinden kaynaklandığını görmek için Minos uygarlığı dönemindeki duvar resimlerine bakmak yeterlidir. Bu duvar resimlerinde Tanrıça havada asılı durur. Tanrıçaya tapınanlar da kollarını havaya kaldırarak selamlarlar onu. Afrodit'e tapınanlardan biri olduğuna göre Sapo da bu tür inançları paylaşmış olsa gerek. Onun için Sapo'nun da bu yanılsamanın dışında kalamayacağı söylenebilir. İkinci örneğim Kiestem bir sone. Parlak yıldız, ben de senin gibi değişmez olsam, yapayalnız görkemiyle gecenin doruğundan, doğanın sabırlı dervişi gibi, kapanmayan gözlerle baka kalmak. Yeryüzünün kıyılarında su dökünüp, dua eden keşişler gibi koşuşan dalgalara, ya da dağlara, fundalıklara ilk yağan karın, yumuşak örtüsüne dalıp gitmemek. Hayır, ama gene de aynı, gene de değişmeden, yaslanıp sevdiğimin kabaran göğsüne, hep onun yumuşak alçalıp yükselişini duymak, o tatlı sallantıyla her an uyanık, dinlemek durmaksızın, o ılık soluyuşu ve hep böyle yaşamak ya da hiç uyanmamak. Keats 24 yaşında ölmeden kısa bir süre önce yazmış bu soneyi. 1821 Şubat'ında sağlığını düzeltmek için son bir çabayla İtalya'ya gitmek üzere İngiltere'den ayrılmış. Bindiği gemi Manş Denizi'nde kötü hava yüzünden Lulworth Körfezi'ne sığınmak zorunda kalmış. Keats bu soneyi orada tamamlamış ve içinde Shakespeare'in şiirleri bulunan bir kitabın arkasına yazmış. 4 ay sonra da İtalya'da veremden ölmüş. Parlak yıldız, ben de senin gibi değişmez olsam. Bilinçli bir istektir bu. Ölmekte olan bir insanın isteği, şairin düş gücü yükseklere doğru uçuyor. Gökyüzüne yükseliyor ve aydan ölümlü dünyamıza bakıyor. Ay en eski zamanlardan bu yana ölümsüz yaşamın bir simgesi sayılmış, gizemsel bir tapınma kaynağı ola gelmiştir. Ama herkes bilir ki yalnız ve ıssızdır ay. Bu yüzden şair, yıldızların ölümsüzlüğü ile insan sevgisinin sıcaklığını birleştirmeyi dileyerek yeryüzüne iniyor. Ama böyle bir şey olası değildir. Ölümsüz yaşam olmaz. Sanki bir düşteymişçesine ansızın uyanırız. Ama artık bilincimizin coşkusal içeriğini ve dolayısıyla da insanlara olan duygumuzu derinleştirmişizdir. Dünya nesnel olarak gene aynı dünyadır. Gençliğin solup eriyerek öldüğü dünyadır. Ama bizim dünya karşısındaki öznel tutumumuz değişmiştir. Şairin düşünde gökyüzüne yükselmesi ve sonra yeniden yeryüzüne dönmesi ikili yapıya uygundur. Hiç kuşkusuz gökyüzüne yükselme düşüncesi şairin gözünde salt alışılmış olduğu için kabul edilebilecek şiirsel bir aldatmadır. Ama gerçekte daha önce gördüğümüz gibi bu düşünce halkın düş gücünde derin kökler salmıştır. Hem de kendini belli etmeden duyulacak kadar derin. Şiirin ritim düzeni nasıl ortaklaşa çalışmanın yankılarını çağrıştırırsa, benzer çağrışımlarla yüklü olan imgeler de bizi öyle büyüler. İşte şair, hepimizde ortak olan bu çağrışımlardan yararlanarak kendi kişisel yaşantısını toplumsallaştırır ve böylece ona evrensel bir değer kazandırır. Son örneğim Mao Zedong'dan. Mao Zedong bu şiiri 11 Mayıs 1957'de yazmış. Şiir klasik biçimde yazılmış. Çeviride yansıtılması olanaksız olan ölçü kalıbı çok kesin kurallara bağlı. Her birinde 4 dize bulunan 2 dörtlük var. Her dize 7 heceden meydana geliyor. Yalnızca ikinci dize değişik, 9 heceden oluşuyor. Uyaklar ve ses tonunun yükselip alçalışı da belli bir kalıba uygun olarak düzenlenmiş. Bu kalıpla Tuzu yazılan şiirler, Tan Hanedanı'nın İsa'dan sonra 923-935 son dönemlerine kadar uzanan halk ezgilerine dayanıyor. Mao Zedong bu şiiri doğduğu yer olan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da öğretmenlik yapan Li Shuyi adlı bir kadın için yazmış. Li öğretmenin kocası Liu Chi Sun, Hunan Köylü Derneği'nin önderlerinden biriymiş. 1933 yılında bir çarpışmada öldürülmüş. Mao'nun ilk karısı Yang Kaihui da 1930 yılında Kuomintang tarafından kurşuna dizilmiş. Şiirde öğretmenin kocasının adıyla Mao'nun karısının adı eşleştiriliyor. Gerçekte birer klan adı olan Liu ve Yang, söğüt ve kavak anlamına geliyor. Şiirde bu adlardan yola çıkılıyor. Ben alımlı kavağımı yitirdim, sen söğüdünü. Yükselir göğün 9. katına şimdi kavakla söğüt. Ve sorarlar Wukang'a orada ne olduğunu. Wukang akasya şarabı sunar onlara. Kimsesiz Chang o raks eder bu iyi canlara. Açarak yenlerini göğün bir ucundan ta öbür ucuna. Birden bir haber yayılır yeryüzünde. Yere serilmiştir kovalanan kaplan. Gözyaşları dökülür boşanan yağmurlarca. Göğün 9. katı en yüksek yeridir. Liu ve Yang orada Wukang ve Chang O tarafından sıcak bir sevgiyle karşılanırlar. Wukang kendini ölümsüzleştirmeye kalkışarak tanrılara karşı gelmiştir. Aya hapsolunmuş ve koskoca bir akasya ağacı kesmeye mahkum edilmiştir. Ama Wukang keser kesmez ağaç yeniden büyümektedir. Bu ağacın meyvasından yapılan şarap tanrıların içkisidir. Bu şaraptan içen Liu ve Yang ölümsüzlük kazanırlar. Chang O ise Xia hanedanından İsa'dan önce 2205-1776 güzel bir prensestir. Ölümsüzlük iksirini içmiş ve ay tanrıçası olmuştur. Ama orada yapayalnızdır ve yeryüzüne geri dönmek istemektedir. Kaplan Chang Kai-shek'tir. Gözyaşları ise sevinç gözyaşlarıdır. İlk iki dizede iki ruhun göğe yükselişi, son iki dizede ansızın yeryüzüne geri dönüş ve boşanan yağmurla dengelenir. Bu iki dörtlüklü yapıyla çelişen üçlü bir devinim kazandırmaktadır şiire. Gökyüzüne yolculuk, savaşan devletler döneminin İsa'dan önce 436-221. Bir ozanı olan Chu Yuan'a kadar uzanan köklü bir kavramdır. Ama Mao'nun Li Shui'ye yazdığı açıklamada da belirttiği gibi, geleneksel şiirde şairin kendisidir gökyüzüne çıkan. Gökyüzüne yapılan düşsel bir yolculuğu dile getiren bir şiir gönderiyorum sana. Ama benim şiirim bu kalıpla yazılan eski tuzlulardan bir noktada ayrılıyor. Gökyüzüne yükselen şairin kendisi değil. Mao Zedong başka bir yazısında mitolojide görülen biçim değiştirmelerden çocuksu, düşsel ve öznel. Mao Zedong, çelişme üzerine 1937 diye söz etmektedir. Peki öyleyse şiirinde mitolojiye niçin bu kadar çok yer vermiştir? Bir şair olarak Mao Zedong, mitolojide çok sık rastlanan biçim değiştirmeleri insanların başarılarının bir simgesi olarak kullanmaktadır. Bugünkü Çin'de işçiler ve köylüler eskiden atalarının ancak düş gücü içinde ve düş gücü yoluyla boyun eğdirebildikleri düşman güçleri gerçek yaşamda yere çalmaktadırlar. Dev akasya ağacı kavakla söğüdün yanında bodur kalmıştır artık. Artık yeryüzünde acıyı sevince dönüştüren bu utkuyla gökyüzünden gelecek hiçbir haber boy ölçüşemez. Gerçi bu şiirin ölçü düzeni de mitolojik içeriği de çok eskidir. Ama bu mitolojik içeriğin içinde yepyeni bir siyasal öz vardır. Yeryüzünde insandan daha değerli bir şey yoktur. İnsanlar var olduğu sürece kendi örgütlerinin önderliğinde her türlü mucize yaratılabilir. Mao Zedong, İdealist Tarih Anlayışının İflası 1949. 7. Bölüm. Modern Bilim ve Felsefe. 1. Modern Bilimin Başlangıcı. Engels, modern bilimin doğuşunu şöyle anlatıyor. Modern doğa bilimi, bütün yakın tarih gibi Almanların o sıralar üstümüze çöken ulusal yıkımından sonra Reformasyon, Fransızların Rönesans ve İtalyanların da Cinquecento adını verdikleri ama bu adların hiçbirinin tam anlamıyla dile getiremediği o büyük dönemle başlar. Bu dönem 15. yüzyılın ilk yarısında doğmuştur. Bu o güne kadar insanoğlunun tanık olduğu en büyük ilerici devrimdi. Düşünce, tutku ve kişilik bakımından büyük insanları, evrensellik ve bilgi bakımından büyük insanların yaratılmasını gerektiriyordu ve yarattı da. Kent soyluluğun modern yönetimini kuran insanlar, kent soylu sınırlamaların dışında hiçbir sınırlama tanımıyorlardı. Hepsi de şu ya da bu ölçüde o zamanların serüvenci ruhuyla doluydular. O zamanların önemli kişileri arasında dünyayı karış karış dolaşmamış, 4-5 dil bilmeyen, birkaç alanda birden ün kazanmamış bir kimseye rastlamak çok zordu. Leonardo da Vinci yalnızca büyük bir ressam değil, aynı zamanda büyük bir matematikçi, mekanisyen ve mühendisti. Fiziğin değişik dallarında önemli buluşları vardır. Albrecht Dürer ressam, oymacı, yontucu ve mimardı. Ayrıca daha sonraları Montlember ve modern istihkam biliminin yararlandığı birçok düşünceyi içeren bir istihkam sistemi bulmuştu Dürer. Machiavelli devlet adamı, tarihçi, şair ve aynı zamanda anılmaya değer ilk modern askeri yazardı. Luther yalnızca kilisenin yüzlerce yıllık pisliğini temizlemekle kalmadı, aynı zamanda Alman dilini de arındırdı. Modern Alman şiirini yarattı ve 16. yüzyılın Marsiyezi durumuna gelen o görkemli ilahinin sözlerini yazdı, müziğini besteledi. O dönemin kahramanları kendilerinden sonrakilerde kısıtlayıcı ve tek yönlü etkilerine çok sık rastladığımız iş bölümünün boyunduruğuna girmemişlerdi daha. Ama onların en temel özelliği hemen hemen hepsinin yaşamlarını ve etkinliklerini çağdaş akımların, kılgısal savaşımların içinde sürdürmüş olmalarıdır. Hepsi de saflarını belirlemiş ve kimi söz ve yazıyla, kimi kılıçla, çoğu da her ikisiyle birden savaşıma katılmıştır. İşte onları eksiksiz insanlar yapan bu bütünlük ve bu kişilik gücüdür. F. Engels, Doğanın Diyalektiğine Giriş, 1875-76. Yeni Bilimsel Dünya Görüşü, Francis Bacon, 1561-1626. tarafından ortaya konulmuştu. İnsan doğanın yardımcısı ve yorumlayıcısıdır. İnsan ancak doğanın üzerinde çalışarak ve doğayı gözlemleyerek onun düzenini kavradığı ölçüde eylemde bulunabilir ve olup biteni anlayabilir. Bunun dışında ne bilgisi ne de gücü vardır. F. Bacon, Novum Organum, Yeni Araç, 1620. İnsanın gücü maddi dünyaya ilişkin bilgisinden gelir. İnsan maddi dünyayı ancak onun yasalarını kavradığı ölçüde denetimi altına alabilir. Modern maddeciliğin bakış açısı budur. Karl Marx, Bacon'la ilgili olarak şunları yazıyordu. İngiliz maddeciliğinin ve tüm modern deneysel bilimin gerçek kurucusu Bacon'dı. Bacon'a göre gerçek bilim doğa bilimiydi ve doğa biliminin en yetkin dalı da algılamaya dayanan fizikti. Homo emerileriyle zerreler, Anaksagoras ve atomlarıyla Demokritos, onun sık sık başvurduğu ustalardı. Bacon'ın öğretisine göre duyular yanılmaz, duyular bütün bilginin kaynağıdır. Bilim deneyseldir ve duyularla elde edilen verilere akılcı bir yöntemin uygulanmasından başka bir şey değildir. Tüme varım, çözümleme, karşılaştırma, gözlem ve deney akılcı yöntemin başlıca koşullarıdır. Maddenin özündeki ilk ve en önemli nitelik devinimdir. Hem de yalnızca mekanik ve matematiksel devinim değil, aynı zamanda daha da büyük ölçüde itki, canlı yaşam ruhu, gerilim. Maddecilik ilk yaratıcısı olan Bacon'da belli belirsiz bir biçimde de olsa çok yönlü gelişmenin tohumlarını taşıyordu. Madde şiirsel, duygusal bir parlaklıkla gülümsüyordu insana. Marx ve Engels, Kutsal Aile, 1848. Dolayısıyla Bacon'ın düşüncelerinin eski maddecilik ile modern maddecilik arasında dolaysız bir bağ kurduğunu söyleyebiliriz. Bu Rönesans öncülerinin bilimsel yapıtlarında kuram kılgıyla birleştirilmiştir. Deneysel bilimin denek taşıdır bu. Tanrı bilimcinin ve düşünürün gözünde maddi dünyadaki somut olaylar yalnızca Tanrı sözüyle ya da katıksız düşünceyle önceden saptanmış tartışılmaz doğruları desteklemeleri bakımından önem taşırlar. Bilim adamı ise yalnızca ve yalnızca olgulara önem verir. Hiç kuşkusuz bilim adamı da kendi sınıfının ideolojik kısıtlamalarına bağımlıdır. Ama deneylerini yaparken ister istemez bir maddeci gibi düşünür, bir maddeci gibi davranır. Daha önce saptanmış olgulardan yola çıkarak bir varsayımda bulunur. Sonra yeniden olgulara döner. Gerçekte bilim adamının varsayımı bir öngörüdür. Sanki şöyle demek istiyordur. belli koşullar belli sonuçları doğurur. Daha aşağı bir düzeyde de olsa kuşaklar boyunca birçok zanaatkar deneme yanılma yöntemiyle çalışarak bu yolu izlemiştir. Gerçekten de bunun kökleri çalışma sürecinde yatar. İlkel insan daha önceki uygulamaların bir sonucu olarak oluşan önceden tasarlanmış bir imgeye uygun olarak maddeyi yeniden kalıba dökerdi. Şimdi artık bu süreç insanın tüm evreni kavramasını sağlayacak biçimde bilinçli olarak yürütülmektedir. Kopernik sistemi 300 yıl boyunca doğruluğuna 1'e 100, 1'e 10 bin bahse girişilebilecek bir varsayımdı. Ama gene de bir varsayımdı. Ancak Lövere bu sistemin sağladığı verilerin yardımıyla bilinmeyen bir gezegenin varlığının zorunlu olduğu sonucunu çıkardığı ve bu gezegenin gökyüzünde bulunması gereken yeri hesapladığı ve Gal de onu gerçekten bulguladığı zaman Kopernik sistemi kanıtlanmış oldu. F. Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu 1886. Ama o dönemde tanrı bilim ile felsefe arasında ve bu ikisiyle bilim arasında açık seçik bir bölünme yoktu. Gerçi tanrı bilimde felsefede eylem alanına geçmeyip salt bilmek ve açıklamak amacı güden düşünceyle sınırlıydılar. Ama tanrı bilimde bu düşünce fazladan bir de dinsel dogmayla kısıtlıydı. Felsefede ise özgürdü. Felsefe genellikle dünyevi bir tanrı bilim olarak görünür. Dinin toplumsal işlevini artık bilimsel bilgiden etkilenmeye başlayan ve Tanrı'yı insan biçiminde tasarlayan düşünceye inanamayan kimselerin kabul edebileceği bir biçimde yerine getirir. Bazı kent soylu bilim adamları bilimsel bakış açılarını kendi uğraştıkları özel bilim dalıyla sınırlı tutmuşlar, dinsel inançlarını sürdürmüşlerdir. Şu ya da bu türden çeşitli felsefi görüşler savunmuştur birçoğu ama bunların arasından bilinçli bir diyalektik kavrayışa sahip olan pek az kimse çıkmıştır. 2. Yeni metafizik. Bilimsel düşünce genellikle metafiziğe karşı savaşım içinde gelişmiştir. Metafizik terimi ister tanrı bilimsel olsun, ister felsefi, ister maddeci, ister idealist olsun, diyalektik olmayan bütün düşünce sistemlerini kapsar. Engels şöyle tanımlıyor metafizik düşünceyi. Metafizikçiye göre şeyler ve onların zihindeki yansımaları olan düşünceler birbirinden kopuk, biri öbüründen sonra ve ayrı olarak düşünülmesi gereken katı, durağan, bir kerelik inceleme konularıdır. Metafizikçiye göre bir şey ya vardır ya da yoktur. Bir şey aynı anda hem kendisi hem de bir başkası olamaz. Metafizikçi tek tek şeyleri ele alırken aralarındaki ilişkileri gözden kaçırır. Tek tek şeylerin o andaki varlığını düşünürken onların meydana gelişini ve yok oluşunu unutur. Tek tek şeylerin durağanlığına bakarken onların devinimini göz ardı eder. F. Engels, Anti-Düring, 1889.